Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Serdar Aydın. Hayata dokunan sözlerde bu hafta Sayın Selim Cerrah'la rahmetli Nurettin Topçu'nun bir kitabına isim olan Marif davamızı konuşacağız. Programımızı Sayın Aydan Oran hazırladı. Sesimizi sizlere Arzu Usta ulaştırıyor. Evet Üstad, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Marif davamız aslında 70'li yıllarda kalem almış bir kitap ama Türkiye'nin ve Türk insanının marif davası galiba 70'li yıllardan çok öncesinden, yani belki bir 100-150 yıllık bir marif davamızın olduğundan bahsetmek mümkün değil mi Sayın Cerrah?
Aslında tabii şöyle, insanlığın marif davası ilk insanla beraber başlamış. Eğitim veyahut da marif dediğimiz şey bir karakter inşası, karakter eğitimiyle ilgili bir mesele. Bizim kadim geleneğimizde nesiller yetiştirilirken bilgiyle beraber edep de öğretilerek yetiştirilirdi. Böyle başlamıştı hikaye aslına baktığımızda. Eğitimin kurumsallaşması meselesi yine ağırlıklı olarak aslında İslam medeniyetinin insanlığa yaptığı büyük katkılardan bir tanesi. Bugünkü üniversite dediğimiz sistemlerin geçmişi netice itibariyle baktığımızda medrese sistemine, işte Fas'ta, işte Tunus'ta, Zeytin Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, sonra Selçuklularda Nizamiye medreseleri gibi Endülüs'teki büyük o eğitim müesseseleri, medreseleri vesaire falan. Aslında her peygamber bir öğretmen. Zaten Hazreti Peygamber'in meşhur hadis-i şeriflerinden bir tanesi, ben muallim olarak gönderildim hadis-i şerifi. Dolayısıyla Mekke sürecine baktığımızda Hazreti Peygamber'in oradaki ilk eğitim müessesesinin ismi Darül Erkam. Yani sahabi içerisinde çok genç Müslüman olan Erkam bin Ebil Erkam'ın evi bir okula dönüştürüldü ve orada insanlara tabii ibadet etmek dışarıda o günkü şartlarda biraz sıkıntılı ve zor olduğu için İnsanlara orada İslam'ın hakikatleri anlatılıyor. İnsanlara orada ibadetlerin nasıl yapılacağı öğretiliyor, gösteriliyor. İnsanlara orada davranış kalıpları yerleştiriliyor ve davetçiler orada yetiştiriliyor. Yani ilk Habeşistan hicretine giderken oraya giden heyetin başındaki insanlar, işte sonuçta bunlar aynı zamanda bir nevi diplomat. Çünkü Habeş devleti nezdinde belki bir devleti değil ama bir imanı temsil ediyorlar. İşte orada Habeş Necaşisi'yle Cafer bin Ebi Talib'in, yani Hazreti Ali'nin abisinin gerçekleştirdiği konuşmalar vesaire falanlara baktığımızda Erkam'ın evi bir eğitim müessesesi olarak başlıyor. Sonra Medine'ye gidilince o başka bir forma dönüştürülüyor. Çünkü mescidin içerisinde şu anda bile korunuyor orası. Ashab-ı Sıffa'nın oturduğu yer, Mescid-i Nebevi'de. Hemen Hazreti Peygamber'in kabrinin arkasında, mescitten biraz daha yüksekçe bir yer. İşte orası aynı zamanda bir misafirhane formunda da kullanılıyor. İşte eğitimle uğraşan yoksul insanlar ağırlıklı olarak eğitimle uğraşıyorlar. Orada yatıp kalkıyorlar. Orada yemeklerini işte getirenler olursa veya işte kendileri hazırlarsa. Şöyle bir sistem var oradaki eğitim. Çok hoşuma gidiyor sistem. Ashab-ı Suffa'da sürekli olarak belli sayıda insan kalıyor. Diyelim 60 kişi kalıyor. Bu 60 kişinin 30'u bugün pazara, çarşıya gidip ticaretle uğraşıp bir şeyler kazanıyor. geliyorlar. Diğer 30 kişi dersle, orada sohbetle, dersle, eğitimle meşgul oluyor. Akşam onlara öğrendiklerini takrir ediyorlar, karşılıklı olarak paylaşıyorlar. Ertesi gün diğer 30 kişi pazara çıkıyor, diğerleri kalıyor. Sürekli bir eğitim modeli.
Özellikle bir, öğrendiklerini yaşam pratiğine aktarma, iki, halktan kopmama
gibi.
Üç, diğergamlık, öteki yerine ikame olma. Beş, ders tekrarda.
Birçok fonksiyon gerçekleştiriliyor. İşte bunlar daha sonra sistemleştiriliyor işte. İşte bu sistemi en iyi kurgulayanlardan bir tanesi Selçuklu Başveziri Nizamül Mülk. Nizamiye medreselerini bir şekilde kuruyor, yaygınlaştırıyor. Ve oradan bir ilim geleneği, oradan bir hayat pratiği aynı zamanda şey yapılıyor. Mesela işte o meşhur Selçuklu Nizamiye medreselerindeki diyelim ki hocalar, biri İmam-ı Gazali mesela, çok genç yaşta, 34 yaşında oranın rektörü oluyor. Bugünkü anlamıyla söyleyeceksek işte İmam-ı Gazali'nin orada olduğu dönemde diyelim ki oranın hocalarından bir tanesi Kaşgarlı Mahmut. Yani Divan-ı Lugat-ı Türk'ü toplamış ama o Orta Asya'daki yaşanan karışıklıklar ve taht mücadelelerinden dolayı ayrılmış ve Bağdat'a Nizamiye medreselerine gelmiş. Hem orada yaşamış hem hocalık yapmış vesaire falan. Yani bir ilim, bir gelenek her şeyden önce. Şimdi marif dediğimiz şey netice itibarıyla nedir? Dedik, başlarken dedik ki karakter eğitimi veren bilgiyi uygulama içerisinde öğretmeye marif. Şimdi Nurettin Topçu'dan girdiniz. Gelelim Nurettin Topçu'ya. Nurettin Topçu, Allah rahmet etsin, bir çok muazzam bir insan. İşte Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı döneminde dünyaya gelmiş. Osmanlı döneminde okumuş, liseyi bitirmiş ve Paris Sorbonne Üniversitesi'ne gitmiş. Orada doktorasını tamamlamış ve doktorasını tamamladıktan sonra Sorbonne Üniversitesi'nde kendisine çok yalvarmışlar. Burada kal diye. Çünkü çok müthiş bir zeka ve muazzam bir idrak kabiliyeti. Geniş bir vukufiyet. Topçu bunu kabul etmiyor. Diyor ki ben ülkeme hizmet etmeliyim, geriye döneceğim. Ama diyorlar senin bu müktesebatınla, yetişme tarzınla Türkiye'de yeni cumhuriyet kurulmuş. Yani bu sana bir alan açmaz orada. Ya burada kal, burada alan açık, önün açık, daha fazla ilerlersin falan. Ve neticede hayır diyor, ben ülkeme döneceğim, ülkeme borcum var diyor, borcumu ödeyeceğim. Geliyor, hakikaten Türkiye'de kadri bilinmiyor Topçu'nun.
Evet.
Ve sonuçta iyi bir akademisyen olmasına rağmen Topçu üniversitelerde görev verilmiyor kendisine. Liselerde öğretmenlik yapıyor. İşte Galatasaray Sultanesi'nde sonra İmam Hatipler'de falan da bir müddet hocalık yapmış Topçu. Bir akademisyen, bir doçent olarak üniversite dersi verdirilmemiş ona. Kadri kıymeti bilinmek istememiş belki de. Ve sonuçta tabii muazzam bir doktora tezi var, İsyan Ahlakı. Yani orada dört temel kavram üzerinden buradan istersen marife girelim istiyorum. Biraz geniş aldım pencereyi.
Estağfurullah.
Dört temel kavram var isyan ahlakında. Bunlardan birincisi gaye. Bir hedef. İnsanın gayesi nedir? İnsanın gayesi sonuçta gayelerin gayesidir. Yani Allah'ın hoşnutluğunu bir anlamda temin edebilmek, onun rıza ilahi ulaşabilmek. İkincisi sorumluluk. İnsan sorumlu bir varlıktır. Başıboş bırakılmamıştır. Üçüncüsü iradedir. İrade seçen bir varlıktır insan. Ve dördüncüsü harekettir. Yani fikirde ve eylemde kemale yolculuk. Aslında gayeyi de kemale ulaşmak olarak görüyor Topçu rahmetli. Kemale ulaşma yolculuğu. Şimdi diyor ki bizim her hareketimiz bir düşüncenin, bir tercihin sonucudur. Tabii ki ne yapmalı ve nasıl yapmalı soruları üzerinde Topçu rahmetli çok duruyor. Ne yapmalı? Tabii ki salih amel yapmalı. Yani Allah rızası için ve Kur'an'a ve sünnete uygun amel yapmalı. Nasıl yapmalı sorusuna da böyle cevap verirken bir üçüncüye geçiyor. Neyle yapmalı? İşte iradeyle, isteyerek, severek yapmalı. İnsan istemediği, sevmediği, seçmediği işte huzurlu olmuyor. Bu bahsi şöyle isterseniz tamamlayalım sevgili üstadım. İnsan tabii verili bir ortamda yaşıyoruz. İyilik de var, kötülük de var. bu iyilik ve kötülüğün ortasında insan bir kötülük görünce şöyle yapıyoruz biz genel insanlar. İnsan olan böyle kötülük yapmaz diyoruz genelde. Evet. Topçu bir adım öteye geçiyor ve diyor ki insan olan bunu yaptırmaz diyor. Yapmaz değil. Yani yaptırmaz derken de bir, kötülüğe sebep olmaz. Öyle bir hayat yaşa ki senin hayatına, davranışlarına, tavırlarına bakıp da insanlar sana cevap vermek için bile kötülük yapmasınlar. Yani bir, iki, bir kötülüğü gördüğün zaman onu eleştir. Ya kötülük yapmaz insan, niye kötülük yapıyorsun diyeceğine onu engelle. Kötülüğe aktif olarak bir anlamda karşı çık, müdahale et falan diyor. O sebeple Topçu'nun aslında bahsettiğiniz Marif Davamız kitabı bir kitap olarak tasarlanmamış aslında. Yani Hareket Dergisi'nde yazmış olduğu makalelerin daha sonra sevgili İsmail Kara Ezel Erverdi, Allah ömürlerine bereket versin. Topçu Külliyatı'nı onlar bir kitaba dönüştürdüler aslında. Onların
yani
çok
bugün
büyük...
Nurettin Topçu Külliyatı'ndan eserlerinden bahsediyorsak ve biz bir nesil Nurettin Topçu'yu yeni keşfetmenin hazını yaşıyorsak bunda İsmail Kara'nın bu çalışmasının çok emeği var.
Kesinlikle. Yani İsmail Kara aslında Türkiye'de Türk irfan hayatına, medeniyet hayatına, Türk düşünce hayatına çok muazzam dokunuşlar yapmış. Ve zaman zaman değişik yerlerde yaptığı söyleşileri okuma imkanı bulduğumda da her birisinden inanılmaz derecede hem keyif alıp hem de çok şey öğrendiğim saklı bir hazine, gizli bir bohça. Eskilerin
saklı cennet derler.
Saklı cennet de derler. Evet, ama gizli bohçayı daha çok tercih ediyorum. Evet. Çünkü saklı cennet bir anlamda şey, daha çok turizm, pazarlama için kullanılan bir şey. Ama gizli bohçalar öyle gizli değil. Onun diyelim, içerisinde çünkü mahrem vardır. Yani İsmail Kahra aklının zirvesinde ve kalbinin her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen büyük güzellikler olan bir bilge.
Eyvallah. Geçen bir vesileyle Hüseyin Besti Bey'le bir uzun bir sohbet şansımız oldu. Şuna dikkat çekti. Dedi ki Türkiye'de 1980'li yıllarda herkes yoğun bir şekilde tercüme faaliyetlerine girişmişken sürekli müstemleke olmuş, işgale uğramış, İslam ülkelerindeki aydın mütefekkirlerin kitaplarını tercüme edip sanki Türkiye'deki gençlere oradan rol modeller devşirirken İsmail Kara şöyle bir şey yaptı diyor. O ise tamamen yerli, milli, Anadolu'daki yaşamış, yaşaya gelen ki İsmet Özel'le de aynı şeyi ilgili söyleyebiliriz değil mi? İsmail Kara ile İsmet Özel'in fikir dünyası hakkında Türkiye'deki insanlar haberdar oldular. O uzun söyleşi programları. O diyor en büyük milli ve yerli entelektüel hareketi yapan çok değerli ve kıymetli eserler üreten bir adamdır diye bir tespit oldu bunda.
Kesinlikle. Yani kitap okumayı seven... dinleyicilerimize özellikle Sözü Dilde Hayali Gözde diye bir kitabını hararetle tavsiye ederim. Bu kitapta bizim irfan hayatımızın, sosyal hayatımızın köşelerinde saklı kalmış olan ama ortaya çıkmamayı bilinçli olarak tercih etmiş olan ama bizim ortaya çıkarmamız gereken Anadolu büyüklerinden çok böyle küçük
anekdotlar,
hatıralar. Tedailer, hatıralar var ve onlarla ilgili okuduğunuzda gerçekten bu toprakların o mümbit ikliminin damar damar akıp geldiğini bir şekilde görüyorsunuz. Bütün baskılara, zorlamalara rağmen mesela İsmail Kara'nın belki babasının hayatını anlattığı Kutuz Hoca'nın hatıraları da bu bahiste önemli bir şey. Tabii dışarıdan getirecek olduğunuz, ister batıdan getirin, isterseniz kendi doğudan, kendi İslam dünyasından getirin fikirler, bu toplumun sosyolojisini ve psikolojisini ihata etme noktasında zaaflar barındırır. Ama kendi dinamiklerinizden keşfettikleriniz, kaybettiklerinizi yeniden ortaya çıkarmak, bu sosyolojiyi daha doğru okumayı gerektiriyor. İsmail Kara bunu yaptı ve yapıyor, hala yapıyor. bizim dıştan büyük bakışlara değil, içten kritik bakışlara ihtiyacımız var.
Güzel, evet.
Her şeyden önce bunu yaptı İsmail Kara. Topçu da onun bizim gündemimize...
Onun için aynı şeyleri söyleyebiliriz.
Tabii tabii, evet. Yani söyleyebiliriz. İşte, evet. Bu bağlamda Türkiye'deki yayın hayatında İsmail Kara'nın durduğu yer bizim durmamız gereken yerdir diye de düşünüyorum.
Doğrudur, evet.
Ve bir başka özelliği de şu... Bunca siyasal yoğun bir toplumun içerisinde siyasetin ne içinde ne dışında olmamış, kendisini siyasetin üstünde gibi de takdim etmemiş, böyle bir kibre de kapılmamış ama siyasetin ötesinde toplumun içerisinde var olmuş bir kişilik olarak da İsmail Kara'yı Türk düşünce hayatının içerisinde...
Ve marif davamızın...
Tabii. Yani bir de şey tabii bu meşhur İSAM, İslam Araştırmaları Merkezi İstanbul'da özellikle yıllarca orayı büyük bir sükunetle ve derin bir vukufiyetle yönetmiş bir kişi. Aslında Topçu'yu konuşuyoruz ama Topçu'yu gündemimize güçlü bir şekilde taşıyan İsmail Kara'yı da bu anlamda konuşmuş olduk. Tabii ki bu Topçu'nun Marif Davası kitabı, Marif Davamız kitabını okuduğumuzda bir kere bir öğretmenin, bir eğitimcinin, bir eğitim yöneticisinin, bir eğitim ortamının nasıl olması gerektiğine dair o günkü şartlardan bakıp geleceğe ufuk açan, geleceğin planlarını, projelerini ortaya koyan bir şey, bir bakış açısını da görmüş oluyoruz. Allah rahmet etsin, Topçu'yu rahmetle yad etmiş olalım inşallah. Evet.
Bu marif davamızda yani bu eğitim, insan ve eğitimle ilgili Sayın Cerrah şöyle bir tespit var, katılır mısınız? Diyorlar ki şimdi modern hayatta en çok rastlanan problemlerden bir tanesi bu kilo verme, kilo almama, diyet yapma. Modern tıbbın bugün geldiği noktada diyorlar ki bir insan diyet yapacağı zaman veya nasıl beslenmesi gerektiği konusunda ona tavsiyelerde bulunulacaksa nerede doğmuş ise o bölgenin yöresel meyve ve sebzeleriyle yapılacak bir diyet ya da beslenme onun için en ideal olandır. Yani şunu demek istiyorlar. Tropikal meyvelerle, tropikal sebzelerle veya tropikal gıdalarla yapılacak Anadolu'daki yaşayan bir insana bir gıda takviyesi, bir beslenme rejimi, bir diyet olumlu sonuç vermez diyorlar. O yüzden sizin genetik olarak nereden o genleri kodlamışsanız o bölgenin doğal florasından beslenmeniz gerektiğini söylüyorum. Bugün modern tıbbın geldiği noktayı söylüyorum. Buradan kalp eğitimine, ruh eğitimine, insanın mana alemine geldiğimiz zaman da aynı çıkarsamaları yapmak
doğru mu? Şimdi şöyle, ben bugünlerde mukaddimeyi yeniden okuyorum. Tam da bu coğrafya, işte beslenme, kültür vesaire var. O bölümleri bugünlerde okuyorum. Şimdi bizde Anadolu'da göbek bağı diye bir şey vardır. Yani çocuk dünyaya geldiğinde o göbek bağını toprağa gömerler biliyorsunuz.
Evet.
Ve tabii o eskidendi tabii. Şimdi hastanelerde doğumlar olduğu için pek belki olmuyor bu ama insanın toprağına olan bağının oradan neşet ettiği de söylenir. Şimdi hangi topraktan neşet ettiyseniz, hangi toprakta neşet ettiyseniz o toprakta neşe bulmanız gerekir her şeyden önce. Her yönüyle. Yani bu dediğiniz gibi gıda vesaire falan bu konularla da ilgili olarak böyle. Şimdi modern tıp çok bir kere ihtisas alanını çok daralttı. Ve öyle bir noktaya geldi ki diyelim ki uzmanlıklar çok çok mikro uzmanlık alanlarına geldi. Bir diyelim ki ben bugünlerde diş tedavisi görüyorum mesela. Ya eskiden giderdiniz dişinizi çekerdiniz bir de bir damak evet. yapardınız hallederdiniz. Şimdi işte yok çene cerrahisi bilmem ne falan filan o evet. kadar değişik uzmanlıklar şunlar bunlar dallar oluştu ki.
Bir sürü
alanlar ama bunlar bütünlüğü de bir şekilde kaybediyor. Şimdi insan bir bütün, cami bir varlık insan her şeyden önce. İnsanı cami bir varlık toplayıcı bir varlık olarak değil de parçacı bir yaklaşımla gördüğünüzde insanın ne ihtiyacı var veya nelerden uzak durması gerektiği hususundaki ortalama fikri kaybediyorsunuz. Yani hüznün bir hastalığa dönüştüğü bir dünyada yaşıyoruz. Yani hüzün bir hastalık değildir. İnsanı rahatlatan bir şeydir. Psikiyatri, modern psikiyatri o kadar çok alt dallara ayrıldı ki yani neredeyse kişiliğimiz ameliyat masasında parçalara bölündü ve işte mutluluk hormonudur, üzüntü hormonudur, yok şöyledir, böyledir falan filan, o kadar kriminalize edildik, o kadar çok parçacı bir yaklaşımla değerlendiriliyoruz ki insan olmanın ve insanca yaşamanın hazını elimizden aldılar. Şimdi burada bu hazı elinizden aldıklarınızda manevi tekamülü ve bütünlüğü de bir mutmain insan dediğimiz kalbi itminana ermiş, kalbi huzur bulmuş bir insan olabilme arayışı ve anlayışı da buharlaşıyor böyle bir noktada. Bunun tabii yetişme tarzıyla da mutlaka aldığımız eğitimle de çok ilgisi var. Yetişme ortamıyla ama daha çok ilgisi var özellikle. Aile dediğimiz şey bize neyi katıyor, neyi öğretiyor ve bu aile dediğimiz şeyden bizde kalan nedir? Yani bunlara bakmak gerekiyor. Şimdi öğrenen, araştıran insan modelini kaybettik biz. Öğretilen insan anlayışına geldik. Yani benim öteden beri söylediğim bir söz vardır. Yani insan yetiştirilmez, insan yetişir.
Ve insan insanın gölgesinde mi
yetişir? Eyvallah. Tabii ki. Yani hangi gölgede, kimin gölgesinde duruyorsanız onun ahlakından beslenirsiniz, onun erdeminden.
Hatta kimi seversek onun kaderinden pay sahibi de oluruz.
Eyvallah.
Gönlümüze kimi koyarsak.
Tabii ki. Yani isimlerin bile bu bağlamda insan karakteri üzerinde çok ciddi anlamda etkileri olduğunu söylüyor bazı ilim ehlimiz. Ki Hazreti Peygamber de mesela Müslüman olmadan önceki isimleri, diyelim ki ismi harp olan, harp savaş demek. Ona diyor ki senin ismin selam olsun diyor, barış olsun diyor, harp olmaz diyor yani gibi. Yani demek ki ismin de insan üzerinde etkisi var. Şimdi tabii insanı yeniden bir teşrih masasına değil ama tespit masasına yatırmak ve insani özümüzü, insani yapımızı geliştirmek gerekiyor. Bunun için karakter gelişimi dediğimiz eğitimin büyük oranda ailede şekillendiğini ve aile içerisindeki o bütünlüğün, o sevgi halkasının nesillerin yetişmesinde öğrenmeyi öğrenen insan yetiştirmedeki fonksiyonu çok önemli. Yani dede toruna, nine toruna vesaire falan, bu işte amcalarla böyle bir Profesör Ahmet Dervişoğlu'nun hayat hikayesiyle ilgili olarak Doğan Cüceloğlu, Derviş'in Aklı diye bir konuda yaptığı bir röportaj, bir kitaplaştırdı. Geçtiğimiz aylarda onu okudum ben. Şimdi Ahmet Dervişoğlu tabii Türkiye'nin çok önemli bilim adamlarından bir tanesi. İşte İTÜ'de dekanlık yapmış, mühendislik fakültesinde. Aslen Bolu'nun bir köyünden, işte Göynü'nün bir köyünden ama Amerika'ya gitmiş. Oralarda eğitim almış o günkü şartlarda. Çok ilginç bir hikaye. Şey de çok güzel, Doğan Hoca da çok güzel bir söyleşi yapmış. Yani hem onunla yapmış, Ahmet Hoca ile eşiyle yapmış, kızlarıyla yapmış, torunlarıyla yapmış falan. Bir aile fotoğrafı önümüze çıkardı. Güzel bir çalışma. Şimdi orada bazı tespitler var. Diyor ki mesela Avrupa'da yaşayan veya Batı'da yaşayan insanlara diyor, soruyorum çocuklara özellikle, tatilde ne yapmak istersiniz diye. İşte falan tatil falan, köye gidelim diyor çocuklar diyor. Köye gitmeyi istiyorlar diyor. Yani kendisini rahat, özgür, baskı altında hissetmeyeceği, huzurlu hissedeceği yer köy. Şimdi bir köy hayatı, ya bu şehrin gürültüsü içerisinde özlediğimiz sükuneti, doğayla, kainatla iç içe olmayı, bir anlamda bir tavuğun peşinden yumurta toplamayı, yani bir kuzuyla beraber meleşmeyi, değil mi? Ya bunları yaşayabileceğimiz ortam. Şimdi insan imkanları arttıkça fakirlerin hayatına özenmeye başlıyor. Yani. Bunu yeniden üretmemiz gerekiyor. Ben Ankara'da yaşayan değerli dinleyicilerimiz eğer bizi dinliyorlarsa Mesela bu Altındağ Belediyesi'nin Altınköy diye bir yer yaptı. Orayı
okullar çocukları her yıl ben iki kez kızım kreşeyken gitti, şimdi okullarken de gitti. Evet.
Yani dolayısıyla
bu demin söylediğim karşılık gelen bir proje olmuş. İyi de bir proje.
Tabii olmuş. Yani evet. Bir köy hayatı şehrin ortasında olsa, yani yapay da olsa güzel. Veysel Bey'i de tebrik etmek lazım. Şimdi tabii burada işte her çocukla kişisel özelliklerine ve ferdi yapısına göre ilgilenilmesi gerektiğini de bu örnekler üzerinden bir anlamda konuşmuş oluyoruz. Evet. Çocuklar kabiliyetlerine göre yetiştirilmeli. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in çocuklarınızı sizin yaşadığınız şartlara göre değil, kendi yaşayacağı şartlara göre yetiştirin ölçüsünü, ilkesini burada belki hatırlatmakta fayda var. Şimdi İbn-i Sina Tedbirül Menazil'de bir dörtlü bir tasnif yapıyor. Diyor ki her çocukla kişilik yapısına göre ilgilenin. Çocuklar kabiliyetlerine uygun yetiştirilmelidir. Ve bunu dört başlıkta anlatıyor. Diyor ki birincisi imanlarını kuvvetlendirmek gerekiyor. Yani iman demek bir anlamda aidiyet demek, bağ demek, güven demek. Yani bunu iyi şey yapmak gerekiyor. İkincisi karakterlerini oluşturun diyor. Sağlam karakterleri olsun diyor İbn-i Sina. Üçüncüsü sağlıklı ve doğru düşünme yollarını onlara gösterin diyor. Ve dördüncüsü zanaat öğretmek suretiyle onları güzel yetiştirin diyor. Şimdi bu zanaatkarlık meselesi önemli. Bizim ülkemizde eğitimin 12 yıl ve mecburi olması benim kabul edebileceğim bir şey değil. Onu söyleyeyim ben.
Eğitimci olarak söylüyorsunuz.
Evet, yani şöyle, çünkü okumaya istidatlı olan var, olmayan var. Meslek gerekiyor. Mesela bizim zanaatlarımız var, değil mi? Zanaatlarımız var. İşte yani bu gene 12 yıl okusun ama bunu zanaatın içerisinde yaptığı gelişimini izle devlet olarak, ona gene diplomayı ver. Yani herkesi üniversitenin kapısına getirmek, herkesi eğitmek değildir. Herkesi mutlu olacağı bir mesleğin erbabı haline getirmek. Yani bizim kadim kültürümüzde baktığımızda değerli dostum biliyorsunuz zaviyelerin fonksiyonu mesleklere nitelikli insan yetiştiren okullar idi.
Medrese zanaatkardan, eğitim veriyordu.
Tabii medrese eğitim veriyordu. Tekke gönlü eğitiyordu. Zaviyede meslek eğitimi veriyordu. Buraya dönmek gerekiyor. Mesela öğrenciyi okula veriyorsunuz, okumuyor. Yani kayıt arıyor, bırakıyor, yarım bırakıyor. İlla tamamlayacak, açık liseye veririm onu falan.
Zorlamaya gerek yok.
Buna gerek yok. Yani tamam, eğitimi yaygınlaştıralım, eğitimi kolaylaştıralım, eğitimi basitleştirelim. Eğer biz şeyden geliyorsak buraya, Marif davamızdan, Nurettin Topçu'dan. Bunlar eyvallah. Eğitimin, herkesin eğitime, isteyen herkesin eğitime kolay ve nitelikli bir şekilde ulaşabilmesinin yollarını açalım. Özellikle genç kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin aile baskısıyla yoğun olduğu bölgelerde tamam ayrı tedbirler alalım. Oralarda biraz daha kız çocuklarını eğitim içerisinde hayata hazırlayalım. Eyvallah. Bölgesel düşünelim bunu, imkanları. Ama biz meslekleri öldürmeyelim. Yani bugün bir kuyumculuk mesleğinde ilerleyebilmeniz için veyahut da bu tür
telkari
değil mi? Yani el işçiliğiyle zanaat öğretilebilecek olan yere küçük yaşta başlamak gerekiyor. Evet. Bizi eskiden elinde kaç altın bilezik var diye sorulurdu. Yani neyden anlarsın sen? Bugün iş arayan insanların bildiği bir tek şey var. Cep telefonu kullandıkları için bilgisayar biliyorum, efendim bir de şoförlük biliyorum diyorlar. Evet. Yani ne iş olsa yaparım kültürü oluyor böyle olunca.
Halbuki bir iş iyi yapan gençler dışarı
biliyorsunuz. Yani biz eğitimi insani kıvamı, insani kaliteyi gerçekleştirecek bir şeye dönüştürelim. Kemal Sayar'ın bir sözüyle bitireyim istersen. Yani diyor ki dünyanın daha fazla başarılı insana ihtiyacı yok. Daha çok hikaye anlatıcısına ihtiyacı var. Daha çok barış gönüllüsüne, daha çok gönül tamircisine, daha çok ne bileyim sevgi taşıyan insana ihtiyacı var. Dünyayı yaşanılabilir bir dünyaya dönüştürmek istiyorsak o zaman bu dünyayı yaşanılmaz hale getirmememiz gerekiyor. Evet. Sevgili dostum.
Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta başka bir konu ile huzurlarınızda oluncaya kadar hoşça kalın.
Hayata dokunan sözler.